Ayrım 7. İlle de konuşturacak. Gözlerini yüzüme dikmiş, dudaklarından dökülecek sözcükleri bekliyor. Belli ki içini rahatlatacak, beraberlikleri hakkında olumlu bir şeyler duymak istiyor. Şöyle bir yokluyorum kendimi. Kötü birine benzemiyor diyorum. Dikkatimi çeken bir nokta oldu. İkiniz öyle benziyorsunuz ki birbirinize. Garip bir durum aslında. Kaşınız, gözünüz, yüz hatlarınız değil benzeyen. Ama bakışlarınız, yüz ifadeniz, duruşunuz. Birbirinin ikizi sanki. Aynı dilden konuşuyor bedenleriniz. Nedenini çözemediğim ortak bir nokta var aranızda. Yanılıyor muyum? Bu sözlerim umduğumdan çok etkiliyor onu. Gözlerinin derinliklerinden anlam veremediğim bir ürperti geçiyor. Yanılmıyorsun diyor alçak sesle. Çok benzeriz Emre ile. Bizi buluşturan şartların getirdiği bir gerçeklik bu. Birdenbire durgunlaşıvermesi, paylaşılan ortaklıktan çok da hoşnut olmadığının göstergesi gibi. Ama daha fazla açıklama yapmayı istemez hali, burada durmam gerektiğini fısıldıyor bana. Üzerine gitmenin anlamı yok. Neyse diyorum, bunları bırak da anlat bakalım. Ne iş yapar bu Emre? Nerede okur, nerede oturur? Gördüğüm kadarıyla ailesi zengin. Giyimi kuşamı, arabası, hali tavrı öyle gösteriyor. Evet diyor dünya, konunun yön değiştirmesinden memnun. Bilgi Üniversitesi'nde okuyordu Emre. Ara verdi. Ailesi de çok zengin. Araları pek iyi değil ama. Seninki kadar olmasın. Herkesin sorunu kendince ağırdır. Emre'ninki de öyle. Ama bizim kadar kopuk olmadıklarını söyleyebilirim. İyi bari. Her şey gönlünüzce olur umarım. 6. Yılın son günlerini yol hazırlığıyla geçiriyoruz. İtalya'nın özellikle de Roma'nın iklimiyle İstanbul'unki arasında büyük farklar yok. Bu durum işimizi kolaylaştırıyor. Birkaç parça giysiyle iki çift yürüyüş ayakkabısını valize yerleştirince bitiyor işim. Dünya benden de rahat. Tüm eşyasını orta büyüklükteki sırt çantasına sığdırmış. Hareket tarihimiz 30 Aralık. Daha doğrusu 29 Aralık'ı 30'una bağlayan gece yarısı. Saat 2.30'da Kuzey Kampüsü'nün önünden otobüslere biniyoruz. Uçağımız 5.30'da kalkacak ama tur görevlileri havaalanındaki işlemlerin uzun sürebileceğini söylüyorlar. İki otobüs dolusu Boğaziçi'li. Aşağı yukarı 80 kişiyiz. Yakın çevremden daha fazla kimse yok aralarında. Dünya, Seçil, Anıl, İzmir grubundan da birkaç tanıdık yüz. 2 gün önce Ankara'ya gitti Ece. Ailesiyle konuşup Cengiz'le ilgili sıkıntılarına kesin bir çözüm getirme niyetinde. İleri sınıflardaki oda arkadaşlarımız da bu tür gezilere doymuş durumdalar. 2 yıl her çağrılan yere koştuk sizin gibi diyorlar. Durulduk artık. Havalanına geldiğimizde Emre ile karşılaşmak şaşırtıyor beni. Büyük özveri. Sabahın köründe dünyayı uğurlamak için zahmete katlanması hoşuma gidiyor. İşlemleri tamamlayıp uçağa biniyoruz. 3 kişilik sırada Dünya, Seçil ve ben yan yanayız. Sol tarafta Anıl ve Kerem oturuyorlar. Kerem'in bakışlarını Seçil'in üzerinde yakalıyorum hep. Aralarında adı konmamış bir yakınlaşma olduğunu düşünüyorum. 2,5 saatlik uçuşun nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. İlk durağımız Bologna Havalimanı. Pasaport ve gümrük işlemleri için İstanbul'dakinden de uzun bir süre beklemek zorunda kalıyoruz burada. Kapıda 2 otobüs bekliyor bizi. Otobüslerden biri Venedik yolcusu. Grubun yarısıyla vedalaşmak zorundayız. Diğerine Roma otobüsüne biniyoruz biz. 3,5 saatlik bir kara yolculuğu var önümüzde. Rehberimiz İtalya'da sanat tarihi okumuş. Buraları avucunun içi gibi bilen gencecik bir kız. Nurcan. Dua edelim de sis olmasın diyor. Bu bölgenin sisi ünlüdür. Neyse hava pırıl pırıl. Güle söyleye İtalya çizmesinin koncundan aşağılara doğru keyifle yol alıyoruz. İlk kahve molasından önce bizi uyarıyor Nurcan. Yalnızca kahve derseniz fincanın yarısı boş gelir diyor. Dudak payı en iri dudaklı zenciye göre ayarlanmıştır. Bir yudumda bitmesini istemiyorsanız lungo diyeceksiniz. Dediğini yapıyoruz. Bizimkilere benzer ama çeperi oldukça kalın, beyaz fincanlarda gelen kahve, görünüm olarak değilse de damak tadı yönünden Türk kahvesinin lezzeti kesin. Mola verdiğimiz yer büyüyecek bir market aslında. Rafları süsleyen ürünlerin çoğu Türkiye'de de var. İlgimi çeken tek şey makarnalar. Kıvrım kıvrım, spiral biçiminde, irili ufaklı renk renk. Al al diyor dünya alaycı bir tavırla. Annene götürürsün, pişirir sana. İmalı sözlerini duymazdan geliyorum. Şimdiden yük etmeye değmez diye geçiştiriyorum. Belki daha sonra. Hem sen de almalısın babaannen için. Bu yolculuğa katılmasını sağlayan kişiyi anımsatmak bana düşmemeli aslında. Borcunun bilincinde olmalı. Ama en vurdum duymaz haliyle omuz silkiyor dünya. Kızmamalısın Eylül. Seni hiç ilgilendirmeyen bu tür küçük ayrıntılar için keyfini kaçırmaya değer mi? Olduğu gibi kabul etmelisin. Roma ile tarih sözcükleri birbiri içinde erimiş iki kavram. Gördüğünüz her nesne yüzyıllar öncesine götürüyor sizi. Çağlar öncesinden bugüne yansıması öylesine taze ki açık hava müzesinde geziyorsunuz sanki. Tarihin derinliklerindeki kimlikleriyle yaşayan yapıtların her zerresini aynen korumuş olmaları İtalyanları farklı bir yere taşıyor gözümde. Geçmişe gereken değeri verdiklerinin göstergesi işte bu kadir bilirlik ve eşine ender rastlanan özveri. Ektiklerini de biçiyorlar haliyle. Her milletten, her dinden, her ırktan milyonlarca turist. Otele yerleşmeden şehir turu atacağımızı söylüyor Nurcan. İlk durağımız Vatikan. Dünyanın en küçük devleti. Hep böyle anmışızdır ya. Görünce gülmekten kendimi alamıyorum. Birkaç yüz metrekareye sığışmış, sembolik bir devlet. Ama şu kadarcık alanda bile öyle ilginç bir tablo sergiliyor ki, dünyanın en geniş meydanlarından birinin ortasındaki Papalık Sarayı, yan binalar, San Pietro Kilisesi, hepsi de muhteşem. Meydanın ön kısmında her yıl bu tarihlerde kurulan maket bir yapı var. İsa'nın köy ortamında doğuşunu temsil ediyor. Önü ana baba günü gibi kalabalık. Fotoğraf çekmek, bu tabloyu arkasına alıp poz vermek için yarışıyor herkes. San Pietro Kilisesi'nin içi de en az dışı kadar görkemli. Kubbe ve duvar işlemeleri Ayasofya Camii'nden ki dokuyu çağrıştırıyor. Vatikan'ın ardından otobüsle Roma sokaklarını turluyoruz. Cumhuriyet Meydanı, Halk Meydanı, Venedik Meydanı. Ne çok meydan var bu şehirde. Son durağımız Aşk Çeşmesi. Kartpostallarda, filmlerde gördüğümüz, dilek tutulup para atılan, dünyanın belki de en ünlü çeşmesi. Bu özel mekanın görüntüsünü ölümsüzleştirmek için deklanşöre basıyorum ki, olmuyor, tutukluk yapıyor fotoğraf makinem. Zaten her an yanı başımda olan ya da en çok iki adım uzağımda bulunmayı görev edinmiş Anıl, yardımıma koşmakta gecikmiyor. Kendi makinesiyle birkaç poz alıyor ama içim rahat değil. İlk gördüğüm fotoğrafçıya girip makinemi adam etmem şart. Mermer heykelciklerin orasından, burasından fışkıran suların köpük köpük aktığı havuzun dibi metal parayla dolu. Biz de bu doluluğa elimizden gelen katkıyı yapıyoruz haliyle. Dilek tutmanın, para atmanın da bir kuralı varmış meğer, Nurcan'dan öğreniyoruz. Çeşmeye arkanızı dönüp sol omuzunuzdan geriye doğru fırlatacaksınız parayı. Tabii tuttuğunuz dileği içinizden geçirerek. Somut bir dileğim yok benim. İyiliklere, güzelliklere diye atıyorum paramı. Sırtını çeşmeye verip gözlerini sımsıkı yuman dünyanın, ağzının içinde emre diye mırıldandığını tahmin edebiliyorum. Anıl ise özellikle benden aldığı metal parayı atmak istiyor. Böylesinin işe yarayacağını düşünüyor galiba. Üzülüyorum onun adına. Harika bir arkadaş ama daha ötesi yok benim için. Bir anlayabilse... Bu arada Seçil ile Kerem'in yan yana durup paralarını aynı anda atmaları da gözümden kaçmıyor. Aşk çeşmesinden yürüyerek İspanyol merdivenlerinin önüne geliyoruz. İspanyol konsolosluğunun bulunduğu meydana baktığı için bu adalan merdivenlerin çok sayıda basamağa sahip olmaktan başka bir özelliği yok bana göre. Ama her cinsten, her milletten konuğu ağırlamayı başarıyor. Verdiği pozlarla, çektiği fotoğraflarla bu anı ölümsüz kılma yarışında herkes. Ben İspanyol merdivenlerindeyken diyebilmek için fotoğraf makinemin bozuk oluşu yüzünden bu kadarını bile yapamıyorum ben. Meydanın yan tarafındaki fotoğrafçıya giriyorum dünyayla. Hafıza kartı dolmuş, değiştiriyorlar. Tamam, aşk çeşmesinde gönlümce fotoğraf çekemediğimle kalıyorum. Yorgunluktan perişan bir halde otelimize varıyoruz sonunda. Dünyayla aynı odayı paylaşacağız. Keşke yurttaki odamız da bu kadar geniş olabilseydi diyor dünya. Boş ver genişliği diye gülüyorum. Yataklarımız ranza değil. Bunlar gibi olsun yeter. 3-5 parça eşyasını dolabın bir köşesine yerleştirip banyoya geçiyor dünya. Benim işim daha uzun. Valizimi boşaltıp göz ucuyla banyoya bakıyorum ki dünyanın avucundaki birkaç yapı ağzına atıp çarçabuk yutuverdiğini görüyorum. Üstüne atlayıp yaptığının hesabını sormamak için zor tutuyorum kendimi. Ama yeri ve zamanı değil. Şunun şurasında 3 gün. Ne onun ne de benim neşemiz kaçmamalı. Kavgaya, gürültüye gerek yok. Sabah kahvaltısı açık büfe. Mısır gevreği, süt ve kurutulmuş meyveler baş köşede. Bizim kahvaltı tarzımızı unutun diyor Nurcan. Unuttuk bile. Beyaz peynirle, zeytinle kahvaltı yapmak gibi bir alışkanlıkları yok İtalyanların. Jelatine sarılmış, eritilmiş peynirler, kuru vasan ve çörekler. Yanı sıra kahve çeşitleri ve poşet çay. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi bir İtalyanın zeytinsiz kahvaltı etmesini yadırgıyorum. Kahvaltı sofralarımızda görmeye alışık olduğumuz domates ve salatalık da yok menülerinde. Bunları yemeklerde, salataların içine görebiliyoruz ancak. Kahvaltıdan sonra Napoli ve Pompei turu var. İsteyen katılıyor, otelde kalanlar Roma'ya inip alışveriş yapabilecek. Benim tercihim tura katılmaktan yana. Ama ek ücret ödememiz gerekiyor. Dünya ne der ki bu işe? Bakıyorum, benden önce çıkarıp veriyor tur parasını. Cüzdanı dolu üstelik. Babaannesi iyi beslemiş bizimkini. Napoli sıradan bir liman kenti olarak görünüyor gözüme. Bizim taşra şehirlerimizi andırıyor. Balkonlardan sarkan salkım saçak çamaşırlar, Akdeniz kanı taşıyan tip olarak bize benzeyen insanlar, kendi ülkemizden bir köşe sanki. Ama Pompei, iyi ki geldik buralara dedirtiyor hepimize. Aniden oluşuveren volkanik patlamayla lavlar altında kalmış koskoca bir şehir. Kıyamet günü tüm saatlerin durduğu tarihi bir enkaz ama dipdiri. Çünkü o andaki haliyle yaşıyor. Kızgın lavların bedenlerin üzerine katılaşmasıyla taştan birer mumya görüntüsü kazanmış cesetler. Günümüz kentlerinden daha düzgün bir mimariye sahip evler, kiliseler, hamamlar, dükkanlar. Roma ile dönüş yolunda yılbaşı programı hakkında bilgi veriyor rehberimiz. Tur görevlileri taverna müziği yapan bir restoranda konuşmuşlar. Fiyatlar çok yüksek diyor Nurcan. Hem Türkiye'deki vur patlasın çal oynasın, türü eğlence gecelerinde aramayın buralarda. Altı üstü müzik eşliğinde bir yemek yiyeceksiniz. Söylediği fahiş fiyatı ödemeye de kimse yanaşmıyor zaten. En güzeli meydanlarda ya da merdivenlerde gerçekleşen kutlamalar diyor Nurcan. İçkinizi alıp gönlünüzce girersiniz yeni yıla. Hem de Avrupa usulü bir kutlama yapmış olursunuz. Serbest bırakıyorlar bizi. Kafasına göre takılacak herkes. Grup içinde anlaşmazlığa düşüyoruz önce. Meydanları mı, İspanyol merdivenlerini mi seçelim diye. Sonunda halk meydanında karar kılıyoruz. Akşam saatlerinde tur otobüsü Aşk Çeşmesi'nin yakınındaki uzun tünelin başında bırakıyor bizleri. Yılbaşı dolayısıyla meydanlara giriş yasak. Yollar kapalı. Böylesi daha iyi. Çevrenin cıvıltısı görülmeye değer. Tüneli boydan boya geçip açık havaya çıktığımızda herkesin yolun başındaki büfenin önünde duraklayıp şarap ve şampanya aldığını görüyoruz. Yeni yıla girerken yudumlanacak içkiden şimdiden ellerde. Yanı sıra bardak da veriyor büfedeki kadın. Bu durumu görür de durur mu hiç dünya? Biz de alalım diye tutturuyor. Kimsenin yanıtını beklemeden şarap şişelerinin en büyüğüne yapışıveriyor. Çaresiz. Ona ayak uyduruyoruz biz de. Seçil, Kerem, Anıl, Dünya ve ben gruptan ayrılıp ellerimizdeki şarap şişelerini yanımızdan geçen, dünyanın dört bir yanından gelmiş yabancılara doğru kaldırarak coşkulu bir ön yılbaşı kutlaması yapıyoruz. Dünyanın yönlendirmesiyle Aşk Çeşmesi'ne gidiyoruz önce. Fotoğraf makinemin azizliğine uğrayıp gönlümce fotoğraf çekemeyişim, içine dokunmuş arkadaşımın. Sırf bu yüzden sürüklüyor bizi buralara. İyi ki de gelmişiz. Gece manzarası bambaşka. Aşk Çeşmesi'nin. Simli, pırıltılı bir sis perdesi. Solduğumuz havanın her zerresine sinmiş sanki. Aşık oldum ben buraya diye haykırmaktan kendimi alamıyorum. Çevrendeki aşık olunacak etten kemikten yaratılmış varlıkları görmezden gelirsen, olacağı budur diye takılıyor Anıl. Onun bu şaka yolu yakınmasını duymamış gibi davranıyorum. Gruptakilerin yüzünden beliren imalı gülümsemeyi de. Elimdeki şarapla bardağı alçak boylu mermer bir sütunun üzerine koyup ışıklar altında billur gibi çağıldayan suların önünde poz veriyorum dünyaya. Havuzun önündeki taşlara oturuyorum. Orasından burasından su fışkıran heykelleri arkama alarak gülümsüyorum objektife. İnce düşüncesi için teşekkür borçluyum ona. Sarılıp öpüyorum yanaklarından. Ah dünya, gönlü geniş, dünya iyisi arkadaşım benim. Bir de şu içki tutkusu olmasa, gruptaki herkes az çok farkında bu durumun. Nasıl olmasınlar ki? Yemeğe oturduğumuz her yerde öncelikle şarabını ısmarlıyor dünya. Neyse ki burası İtalya ve hepimiz aşağı yukarı aynı eğilimdeyiz. Şaraplar harika. İçkinin ötesinde. Vişne suyu kıvamında. İçimi kolay. Her bulduğu fırsatta içen yalnızca dünya değil yani. Ama onu bizlerden farklı kılan tükettiği miktar ve kahve içme niyetiyle oturulan yerlerde bile bu kez de meşrubat niyetine biraya sarılması. Bakalım bu gece yeni yıla girerken nasıl bir tablo sergileyecek benim içki sever can yoldaşım. Önce bir şeyler yiyelim diyor Kerem. Aşk çeşmesinin çıkışındaki çapraz yollarda küçüklü büyüklü çok sayıda restoran var. Niyetimiz pizza yemek. Diğerlerine göre gözümüze daha sakin görünen küçük bir pizza restoranına giriyoruz. Yeni yıl heyecanı tüm yüzlerde. Tanısın tanımasın herkes şimdiden kutluyor birbirini. Masamıza gelen garsonun ilk işi daha önümüze menü kitapçığını vermeden double price demek oluyor. Çift fiyat. Şöyle bir göz atıyoruz listeye. Her şey yeterince pahalı zaten. Ne yapalım? Çaresiz, 5 yıldızlı bir otelde akşam yemeği için harcayacağımız paraya birer peynirli pizza yiyeceğiz. Öğrenci bütçesine göre büyük hovardalık. Elimizdeki şarap şişelerini bir kenara koyup garsonun sürahilerde getirdiği açık şarap içiyoruz. Bizimkiler yeni yıl içkileri. Önündeki sürahiyi kısa sürede bitiriveriyor dünya. Kendi şişesini açıyor ve kalkıncaya kadar onun da dibini buluyor maalesef. Ağır ağır kutlamaya katılacağımız halk meydanına doğru yürüyoruz. Gördüğü ilk büfeye yanaşıyor dünya. Eksilen şarabının yerine yenisini koymak için. Anıl'ın da ondan kalır yanı yok bu gece. Büyük bir şişe şampanya alıyor aynı büfeden. Yeni yılın vazgeçilmezi bu diyerek. Tüm ısrarlarımıza karşın parasını bölüşmeyi kabul etmiyor. Gündüz gözüyle gördüğümüz halk meydanının gece yüzü çok farklı. Üstelik böyle özel bir geceye ev sahipliği yapması da bambaşka bir çehreye büründürmüş onu. Kulağımıza çalınan konuşmalardan çevremizdekilerin milliyeti hakkında fikir edinebiliyoruz. Evet, şu anda gerçek anlamda bir dünya mozaiğinin tam ortasındayız. Beyaz, sarı, siyah, tüm ırkların temsilcileri, her dilden, her dinden binlerce insan. Yeni yıla sayılı dakikalar kaldı. Hınca hınç dolu meydanın kenarında arkamızı bir binanın duvarına verip ayakta dikiliyoruz. Dünyanın elindeki şarap şişesini açması hepimizi harekete geçiriyor. Havaya kaldırdığımız şarap bardaklarını birbirine tokuşturarak kutlamayı başlatıyoruz. Bir ara yanımdan uzaklaşıp yüzünü duvara doğru dönüyor dünya. Cebinden çıkardığı bir şeyi şarap şişesine boşaltıp çalkaladığını uzaktan uzağa görebiliyorum. Tekrar yanıma geldiğinde ise bardağı bir yana bırakıp doğrudan şişeyi kafasına çekiyor. Ne attın şarabın içine diye soruyorum sertçe. Boş ver diye ağız dolusu gülüyor yüzüme. Bu gece özel haklı galiba. Bana yönelttiği çarpık gülüşünü paylaşıyorum dünyanın. Hem ben de sınırlarımı çoktan aşmadım mı? Ne zaman bu kadar çok şarap içmiştim ki? Yumuşak davranmamdan cesaret alıyor dünya. Elindeki şişeyi bana uzatıyor. Bir yudum çeksene şundan. Bilmediğin dünyaları keşfetmene yardımcı olur. Başka zaman olsa bu sözleri söylediğine pişman ederim onu. Ama bu kez farklı. Başka dünyaları keşfetmek. Beynimin içinde dans eden bu sözcüklerin büyüsüne kapılıveriyorum. Ver bakalım diye uzanıyorum elindeki şişeye. Şarabın doğal tadına eklenen burukluk genzimi yakıyor önce. Damağımda oluşan acılığı seviyorum ama bir kez daha şişeyi kafama dikiveriyorum. Daha önce hiç görmediğim parlaklıkta bir renk cümbüşünün ortasındayım. Meydanın dört bir yanında ardı ardına patlayan havai fişekler beynimden kaynak buluyor sanki. Benim gözlerimden fışkırıyor tüm ışıklar. Fır dönen başımı boynumun üstünde dik tutmakta zorlanıyorum. İyi ki kalabalık içinde birbirimize yapışık duruyoruz. Tek başıma ayakta dikilebileceğimi hiç sanmıyorum. Şarap şişesini dünyaya geri uzatırken sendeliyorum bir an. Yanı başındaki Anıl'a yaslıyorum yaprak gibi sallanan bedenimi. Onun bu davranışından farklı anlamlar çıkaracak olması umurumda bile değil. Ayakları yerden kesilmiş, bulutların üzerine yürüyen birisi için küçük ayrıntılar bunlar. Meydanı dolduran binlerce kişi bir ağızdan herkes kendi dilinde geriye sayıyor. 10, 9, 8, 1, 0 ve yeni yıla giriyoruz. Havai fişeklerin ışıltısı gözlerimi kamaştırıyor. Yanı sıra yoğun bir barut kokusu. İçim bulanıyor, soluk almakta zorlanıyorum. Yeni yıl şarkıları söylüyor herkes, şampanyalar patlıyor, kadeh niyetine kullanılan sıradan bardaklar havalara kalkıyor. Anıl'ın açtığı şampanyayı içemeyeceğimi sanıyorum önce. Tam tersi, beni bile hayrete düşüren bir iştahla kafama dikiyorum bardağı. Gözün aydın diyorum dünyaya peltek peltek. Seni içkiden soğutmaya çalışırken ikizin olma yolunda ilerliyorum. Kahkahalarla gülüyor dünya. Beni kendisine benzetmekten son derece hoşnut. Elindeki şişeyi son damlasına kadar içip bitiriyor. Yavaş yavaş dağılıyor kalabalık. Aynı coşkuyu paylaşmış olmanın, yeni yılı tek yürekli karşılamanın yakınlaştırdığı insanlar. Birbirlerini ilk kez görmüş, bir daha karşılaşmayacak olduklarını bile bile kucaklaşıp kutlaşıyorlar. Bir kolumda dünya, diğerinde Anıl, yürümeye koyuluyoruz. Gecenin getirdiği yakınlaşma gibi görünse de, asıl nedeni ayakta duramayacak halde olmam. Neyse ki herkes aşağı yukarı benim durumumda. Kendi yarattığımız, paylaşımla katlanarak çoğalan, azgın bir neşe yumağının içindeyiz hepimiz.